Ayrım 44. Hırsızlar Cumhuriyeti Scott Lynch. Sayfa 405. Moncrain'la hoş görünümlü bir adam sokak kapısını tekmeleyerek açtı. Pahalı kıyafeti, şarapla, sosla ve yemekle ilgisi olmayan çeşitli maddelerin koyu renkli meşhum lekeleriyle kaplıydı. Birer bacak kıran oldukları anlaşılan yarım düzine adamla kadın da peşinden içeri girdi. Espara'nın dürüst vatandaşları olay mahallindeydi. ''Ah günaydın çoban, sana bir şeyler ikram edebilir.'' ''Moncrain'' dedi çoban lakaplı adam. ''Seni gidip pörsümüş yosma götü.'' ''Ağlayan kuleden kaçtıktan sonra bir muhasebe bürosuna uğradın mı?'' ''Henüz vakit bulamadım ama öyle bir an gelip çatar ki Moncrain, seni ölü bir atın kıçına sokmak ve kahrolası bir bataklığa atmak patronum için alacaklarından daha ilgi çekici olur çıkar.'' ''Affedersiniz'' dedi Loke uysalca. ''Ah pardon, çocuk şenliğinin bu hafta olduğunu bilmiyordum.'' dedi çoban. ''Dayak yemek falan mı istiyorsun?''
''Efendi Moncrain'in patronunuza ne kadar borcu olduğunu sorabilir miyim?''
''Şu saat itibariyle tamı tamına 18 krona, 4 beşlik ve 36 çeyreklik.''
''Ben de öyle düşünmüştüm. Burada 19 krona var.'' dedi Loki deri bir kese çıkararak. ''Tabii ki Moncrain'den. Kendisi bu tür konuları uzatmaktan hoşlanır, anlıyorsunuz ya. Dramatik bir etki yaratabilmek için.''
''Bu kahrolası bir şaka mı?''
19 krona dedi Loke, şaka maka değil. Çoban kesenin ağzını açtı, parmaklarını içerideki sikkelerde gezdirdi ve şaşkın bir homurtu çıkardı.
''Tuhaf günler yaşıyoruz.'' Keseyi hızla kapattı. ''Olacak iş değil, Jasper Moncrain bir borcunu ödedi. Bari bu akşam gidip dualarımı edeyim.''
''Ödeştik mi?'' diye sordu Moncrain.
''Ödeşmek mi?'' dedi çoban. ''Evet, bu konu kapandı. Ama daha fazla borç alabilmek için gelip yalvarma Moncrain. En azından birkaç aylığına. Bırak patron senin nasıl soysuz bir kıç çıbanı olduğunu unutsun.''
''Elbette'' dedi Moncrain. ''Nasıl istersen.''
''Eğer aklın varsa beni bir daha görmek gibi bir riske asla girmezsin.''
Çoban alaycı bir selam verdi, döndü ve içlerinden çoğu hüsrana uğramış gibi gözüken haydut çetesiyle beraber oradan ayrıldı.
''Bir dakika gelir misin?'' dedi Moncrain, Loki'yi odanın kenarına çekerek.
''Bu yük omuzlarımdan kalktığı için meme emen bir bebek kadar hoşnut olsam da bundan böyle beni ilgilendiren meselelerde dilsiz bir tanıktan fazlası olup olmayacağımı merak etmeye başlıyorum.''
''Bildiğini okusaydın bugün gerçek hapis cezanı yatmaya başlamış olurdun.'' dedi Loke.
''Seni başka dertlerden uzak tutmak istediğimiz için bizi suçlayamazsın.''
''Basit iş meselelerinin altından kalkamayacakmışım gibi muamele görmek hoşuma gitmiyor. Kalan keseleri bana ver de kendi borçlarımı kendim ödeyeyim.''
Terziye, ayakkabıcıya, arzuhalciye ve seni bırakıp Basanti'nin tiyatrosuna geçen aktörlere olan borçlarını mı? Onları kendimiz arayıp bulabilir. Sen hiç merak etme.
O hesapları kapatmak size düşmez çocuk.
Bu parayı taşımak da sana düşmez karşılığını verdi Loki.
Jasper dedi Sabet Ajan'la beraber yanlarına gelerek. Birimizi yalnız başına köşeye kıstırıp yıldırmaya çalışmıyorsundur umarım.
Kendi hatalarımın sorumluluğunu üstlenebileceğimi konuşuyorduk. Hepsi bu dedi Moncrain.
''Bunu anlaşmamıza sadık kalarak yapabilirsin.'' dedi Sabeta. ''Seni ağlayan kuleden kimin kurtardığını ve yeni hamimizi kimin ayarladığını sakın unutma. Senin işin bize bir piyes ayarlamak, o konuda senin kullarınız. Fakat güvenliğin söz konusu olduğunda da sen bizim kulumuzsun.''
''Eh'' dedim Moncrain, ''kendimi sevginin ta kendisinin bağrındaymış gibi hissediyorum.''
''Başka bir şeyin içine etmemeye çalış yeter.'' dedi Sabeta. ''O zaman bu hiç de zor bir hayat olmaz.''
''Bari gidip banyomu yapayım.'' dedi Moncrain. ''Siz üçünüz boğulmayacağımdan emin olmak için gelip seyretmek ister misiniz?''
''Öyle bir şey yaparsan.'' dedi Loke. ''Bize sahnede patronluk taslama zevkinden mahrum kalırsın.''
''Doğru söylüyorsun.''
Moncrain uzamaya başlamış, koyu gri sakallarını kaşıdı. ''O halde öğle yemeğinden sonra görüşürüz. Ah, madem piyesle ilgili konularda patron hala benim. Lucasa, ortak salondan bir düzine sandalye alıp han avlusuna diz. Verena, envanteri eşele ve elimizdeki tüm Hırsızlar Cumhuriyeti kopyalarını bul. Cenora sana yardım edebilir.
Peki dedi Sabeta.
Güzel, şimdi eğer bana ihtiyacınız olursa odamda çırılçıplak olacağım.
İkinci kısım. Güneş öğleden hemen önce kalın bir bulut kümesinin arkasına geçti ve insanın beynini haşlayan sıcaklığı daha katlanılır tembel bir ısıya dönüştü. Han avlusunun çamurları yani zil zurna sarhoşken Silvanus Olivius Andrassus'un dinlenme yeri, Moncrain Bolidazi tiyatrosunun heyecanlı ve şaşkın üyelerinin ayakları altında kuruyarak yumuşak bir kabuk halini almıştı. Centilmen piçlerin beşine de oturmaları için birer sandalye ayrılmıştı. Ancak gözlerinin altında koyu torbalar bulunan Kalo ile Gardo yan yana oturmayı imalı bir şekilde reddettikleri için Loke, Jean ve Sabeta'yı aralarına almışlardı. Alondo Hırsızlar Cumhuriyeti'nin yırtık ve lekeli bir kopyasını gelişigüzel bir şekilde gözden geçirmekle meşguldü. Sabeta'nın bulduğu küçük senaryo yığınındaki her cilt farklı bir ebattaydı ve hiçbiri aynı el tarafından kopyalanmamıştı. Bazıları Moncrain Tiyatrosu ya da J. Moncrain için yazılmıştır ibareleriyle etiketlenmesine karşın diğerleri başka kumpanyaların eski envanterlerine aitti. Hatta birinin arka kapağında Bassanti ibaresi bile bulunmaktaydı. O sırada ayık olan yahut en azından bilfiil kafayı çekmeyen Silvanus Genora'nın yanında oturuyordu. Kollarını göğsünde kavuşturmuş olan Alondo'nun kuzeni ise bir duvara yaslanarak ayakta bekliyordu. Öyleyse tiyatronun tam kadrosu bu kadar, Loki iç geçirdi.
Yeniden merhaba diye çıka geldi Moncrain. Kapitone bir gri yeleğin ve siyah pantolonunun içinde neredeyse saygın bir görünümü vardı. Şimdi gelin tarihin hangi kudretli teşekküllerinin aramızda oturduğunu ve hangilerini dilenmemiz, ödünç almamız yahut çalmamız gerektiğini keşfedelim. Sen!
Ben mi efendim dedi Alondo'nun kuzeni.
Evet, sen de kimsin be? Yoksa bir kamorlu musun?
Ah yukarıdaki tanrılar aşkına, hayır efendim, ben Alondo'nun kuzeniyim.
Bir adın var mı?
Junker Kurlin, herkes bana Donker der.
Kötü şans diye ben buna derim, aktör müsün?
Hayır efendim, seyisim.
Kumpanya toplantımı bu şekilde gözetleyerek ne elde etmeyi amaçlıyorsun bakayım?
Sadece sahnede öldürülmek istiyorum, hepsi bu efendim.
Sahneyi siktir et, yanıma gel de dileğini hemen gerçekleştireyim.
Demek istediği diye araya girdi Jean, bazı fazlalık atları satmamıza yardım etmesi karşılığında ona küçük bir rol sözü verdiğimiz.
Ah dedi Moncrain, bir tiyatro heveslisi, sahnede ölmene yardımcı olmaktan büyük mutluluk duyarım. Tepemi attırmazsan bunu rol icabı bile yapabiliriz.
Sağ olun efendim.
Şimdi dedi Moncrain, bize bir Aurin lazım. Aurin özünde iyi kalpli ama kendine güveni olmayan bir terimpel delikanlısı. Ayrıca imparatorun tek oğlu ve veliahtı. Görünüşe bakılırsa fazlasıyla genç adama sahibiz. O yüzden bu rol için önümüzdeki birkaç gün birbirinizi yiyebilirsiniz. Bize bir de Amadine.
Hey dedi Kalo. Kestiğim için kusura bakma ama ölçülüp biçilmeden önce merak ettiğim bir şey var. Bu piyesi hangi cehennemde oynayacağız? Şu Bassanti'nin kendine ait bir tiyatro salonu var diye duydum. Bizim neyimiz var?
Sen Asino kardeşlerden birisin değil mi diye sordu Moncrain.
Giacomo Asino.
Giacomo, Camor'dan geldiğin için muhtemelen eski inciyi bilmiyorsundur. Orası umumi bir tiyatro salonudur. Espara halkına kalıcı bir miras olarak bir kont tarafından.
Adil Poldaris diye mırıldandı Silvanus.
Adil Poldaris tarafından inşa ettirilmiştir. Yaklaşık 200 yıllık taştan yapılma kocaman bir amfiteyatrodur.
188 dedi Silvanus.
Özür dilerim Silvanus, senin aksine inşa sırasında orada değildim. Görüyorsun ya Giacomo, kontesin merasimci başına küçük bir ücret ödediğimiz sürece orayı kullanabiliriz.
Madem o kadar güzel bir yer, neden Bassanti kendi salonunu kurdu?
Eski inci bu iş için bütünüyle yeterlidir cevabını verdi Moncrain. Bassanti cüzdanını şişirmek için değil, gururunu kabartmak için öyle bir şey yaptı. Çünkü iş adamları yok pahasına kullanabilecekleri, bütünüyle yeterli yapıların yerine yenilerini inşa ettirmek için bir ton para harcamaya bayılırlar değil mi?
Bak çocuk, dedi Moncrain, Basanti'nin yeni salonu köpek dışkısını bile paraya çevirirken eski inciye adım atmak insanlara cüzdan bulaştırsa dahi bunun bir önemi yok. Orada sahne alacağız işte, o kadar. Başka bir yer ayarlamak için ne zamana ne de paraya sahibiz.
Sahi mi, dedi Kalu, yani sahiden de cüzdan bulaştırır mı?
Git sahneyi yala ve kendin gör. Şimdi Amadine konusuna geri dönelim. Amadine barış ve bolluk zamanında çalışan bir hırsızdır. Terim Pel'in altındaki kadim dehlizlerde bir haydut çetesi türemiştir. Bunlar gerek namuslu insanların, gerekse imparatorun ve onun soylularının örfleriyle alay etmektedirler. Hatta bazıları küçük dünyalarına bir cumhuriyet diyecek kadar ileri gitmektedir. Amadine de onların lideridir.
Amadine'miz sen olmalısın Jesmer, dedi Silvanus. Genora'nın senin için dikebileceği birbirinden güzel etekleri bir düşün.
Amadine'miz Verena olacak, dedi Moncrain. Kumpanya'da belirli bir meme eksikliği söz konusu ve seninkiler onunkilerden daha büyük olsa bile, Silvanus, insanların onları görmek için para ödeyeceklerinden kuşkuluyum. Hayır, bir önceki Amadine'miz bizi terk ettiği için... Rol onun.
Sabeta hoşnut bir edayla hafifçe kafa salladı. Şimdi herkes repliklerin bir kopyasını alsın, onları istişare için elinizde tutun. İnsanlar düzüşmeyi nasıl öğreniyorsa bir kumpanyada bir piyesi öyle öğrenir, yani her şey yerli yerine oturana kadar uğraşıp didinerek.
Güneş hala yüksek yaz bulutlarının arkasında olmasına rağmen Loki yanaklarının biraz ısındığını hissetti.
Neyse, Aurin bir gün Amadine'ye aşık olur. Bir sürü sorun yaşarlar, her şey pek bir romantik ve trajiktir. Seyirciler de tüm bunları seyretmek için bize bir sürü para verirler, dedi Moncrain.
Ama o noktaya gelene kadar epey bir rötuş yapmamız, metinden bazı ölü ağırlıkları kesip atmamız lazım. Tüm kesintileri size daha sonra bildiririm ama şimdilik Nedim Maroğlu'slu kısımları boş verebiliriz. Ayrıca Avunculo ile Seyirtek gibi komedi unsurlarını da kesinlikle çıkaracağız.
Evet, kesinlikle, dedi Silvanus. Ne kadar gözü pek bir karar. Özellikle de sen hıyaneti yeni bir hobi olarak benimserken Maroğlu'su, Avunculo'yu ve Seyirtek'i canlandıran oyuncularımızın bizi bırakıp Bassanti'nin parasının peşinden koşup gittikleri düşünülürse...
Teşekkürler Andrasus, dedi Moncrain. Her kararımı küçümsemek için önünde pek çok hafta olacak. Tek bir ikindi vaktinde kendini tüketme. Şimdi sen Asino.
Castellano, dedi Galdo esneyerek.
Castellano, ayağa kalk, bekle. Okuma biliyorsun değil mi? Herhalde hepiniz biliyorsunuzdur.
Okumak dediğin tebeşirle resim çizmek mi oluyordu yoksa çomakla davul çalmak mı diye sordu Galdo. Kafam çok kolay karışırdı.
Bir piyeste yaşanan ilk şey, dedi Moncrain kaşlarını çatarak, seyircinin tanıştığı ilk karakter Coro'dur. Coro sahneye çıkar, bize onun repliklerini oku Castellano.
Dedi Galdo kitapçığına bakarak.
Senin neyin var böyle çocuk, diye bağırdı Moncrain. Elinde senaryo tutarken kim der? 500 kişinin önünde dersen ucuz koltuklarda oturan pasaklı sarhoş bir Hansu'nun sana bir şeyler fırlatacağını garanti ederim. O tiplerin beklediği tek şey ufacık bir bahanedir.
Pardon, dedi Galdo, ardından genzini temizleyip okudu.
Bizi yanlış görüyorsun gözlerinle gören sen ve hiçbir şeyi doğru duymuyorsun kulak kesilmene rağmen. Bu zavallı sezgiler ne harika hırsızlar ki fısıldıyorlar. Bu sahne tahtadan, bu adamlar tozdan ve tozdur amelleri asırlar öncesinde kalan.
Hayır, dedi Moncrain. Hayır de ne demek?
Konuşmuyorsun, sadece okuyorsun. Coro bir karakterdir. Kendi zihninde etten kemiktendir. Küçük bir kitapçıktan dizeler okumaz, o bir amaç peşinde koşar.
Sen öyle diyorsan öyledir, dedi Galdo.
Otur, dedi Moncrain. Diğer Asino ayağa kalk. Kardeşinden daha iyi bir iş çıkarabilir misin?
Birlikte olduğu kızlara sor söylesinler, dedi Kalo.
Bize bir koro ver bakalım.
Carlo ayağa kalktı, dik durdu, göğsünü şişirdi ve de Galdo'nun üstünde durmadığı sözcükleri vurgulayarak yüksek ve berrak bir sesle okudu.
''Bizi yanlış görüyorsun gözlerinle gören sen ve hiçbir şeyi doğru duymuyorsun kulak kesilmene rağmen. Bu zavallı sezgiler ne harika hırsızlar ki fısıldıyorlar.''
''Yeterli,'' dedi Montrain, ''daha iyi, ritim katıyor, doğru sözcükleri vurguluyor ve konuşurken biraz hüner sergiliyorsun ama hala dizeleri bir kitaptaki bazı sözcüklermiş gibi tekrar ediyorsun.''
''İyi de onlar zaten bir kitaptaki bazı sözcükler,'' dedi Kalu.
''Onlar bir adamın sözleri,'' dedi Montrain, ''onlar bir adamın sözleri, sıkıcı bir formül değiller, arkalarına et ve kemik koy.'' Yoksa insanlar neden kendi başlarına sessiz sedasız okuyabilecekleri bir şeyi sahnede görmek için para ödesinler?
Okuyabilmedikleri için olmasın, dedi Galdo.
Tekrar ayağa kalk Castellano. Hayır, Giacomo. Oturma, bunun için ikinizi birden istiyorum. Derdimi öyle bir şekilde izah edeceğim ki siz Camorlu Denyo'ların bile kafasına dank edecek. Castellano, kardeşinin yanına git, metni elinde tut. Kardeşine kızgınsın Castellano. Onun ahmağın teki olmasına kızgınsın. Kardeşim bu dizeleri bir türlü anlamıyor, sen de şimdi ona göstereceksin.
Monkray'ın sesi gittikçe yükseldi.
Hatasını düzelt. Kardeşim bir aptalmış gibi dizeleri ona oyna.
Bizi yanlış görüyorsun gözlerinle gören sen, dedi Galdo.
Boştaki elini kullanarak küçümseyici bir edayla kendi suratını işaret etti ve Kalo'ya doğru iki tehditkar adım attı.
''Ve hiçbir şeyi doğru duymuyorsun kulak kesilmene rağmen.''
Uzanıp parmağıyla Kalo'nun bir kulağına fiske attı. Uzun saçlı ikizi irkilince Galdo bir kez daha saldırgan bir tutumla onun üstüne yürüdü.
''Bu zavallı sezgiler ne harika hırsızlar ki,'' dedi Galdo horgörüyle adeta tıslayarak. ''Fısıldıyorlar.'' Bu sahne tahtadan bu adamlar tozlan ve tozdur amelleri ve binlerce toza batasıca. Of kahretsin, kendini kaptırdın pap, pardon.
Sorun değil, dedi Moncrain, bir şey hissettin değil mi?
Eğlenceliydi, dedi Galdo, sanırım ne demek istediğini anlıyorum.
Sözcükler ölüdür ta ki siz onlara bir bağlam katana dek, dedi Moncrain. Ta ki onlara bir kişilik katana ve onları belirli bir şekilde söylemesi için koroya bir sebep verene dek.
Şimdi de aptal olan oymuş gibi aynı yeri ben okuyabilir miyim diye sordu Kalu. Hayır, derdimi anlattım, dedi Moncrain. Siz Camorlular kendinizce bir duruşa ve yaratıcılığa sahipsiniz. Tek yapmam gereken sizi uyandırıp münasip bir işe koşmam. Şimdi... Koromuz burada ne yapıyor?
Yakarıyor, dedi Jean.
Yakarmak? Evet, aynen öyle. İlk önce koro çıkıp kalabalığı yakarır. Sıcak, terli, sarhoş ve kuşkucu kalabalığı. Dinleyin sizi gibi değersiz köpekler. Bakın gözünüzün önünde bir piyes sahneleniyor. Çenenizi kapatın ve ona hak ettiği ilgiyi gösterin.
Moncrain sesini ve duruşunu bir anda değiştirdi. Metne göz ucuyla bile bakmadan konuşmaya başladı.
Bu zavallı sezgiler ne harika hırsızlar ki fısıldıyorlar. Bu sahne tahtadan, bu adamlar tozdan. Ve tozdur amelleri asırlar öncesinde kalan. Lakin bizim için öyle değildir. Buraya bakın ve canlandırın hayalinizde mutlu bir imparatorluğu şevkle. Hasımları uyur soğuk hırslarının arabelerinde. Ve dünya Fatih Salerius'un en ufak bir hevesini bellerler kanun diye. O ki ikincisidir bu ismi taşıyanların, en görkemlisi ve de gençliği geçmiştir kasvetli yollarda ve müsamahasız disiplinle. O zaman tanımıştır imparatorluğunun en mağrur komşularıyla, saray niyetine cenk meydanlarında, elçiler niyetine kıpkırmızı kılıçlarla ve her birine ilgisini bahşederek sırayla mahcup etmiştir onları. Önünde eğilmeyen herkesin kesilmiştir ayakları, daha kolay diz çöksünler diye.
Moncrain genzini temizledi. İşte yakarışımı yaptım, idareyi elime aldım. O ağzı açık ayran budalalarını susturdum. Boncuk gibi gözlerini sahneye çevirmelerini sağladım. Ben harikalar ebesiyim. Seyircinin ilgisini pençeme düşürüp onlara geçmişten bahsettim. Theryn hükümdarlığı zamanına geri döndük. İmparator 2. Salerius gidip birilerine dünyanın kaç bucak olduğunu göstermiş.
Tıpkı bizim de yapacağımız gibi. Tabii belki Silvanus hariç.
Silvanus ayağa kalktı ve metnin kendine ait kopyasını fırlatıp attı. Kitapçık yere düşmeden önce Jenora onu yakalamayı başardı.
''Sen kendine Koro mu diyorsun?'' diye çıkıştı yaşlı adam. ''Şiddetli bir rüzgarda bir fare osuruğu kadar varlığa sahipsin. Kenara çekil ve yetenek kıvılcımları saçmaya başlarsam tutuşmamaya gayret et.''
Loki az önce Moncrey'nin tavırlarındaki değişimden etkilenmişse bile Silvanus'unki karşısında kesinlikle hayrete düştü. Yaşlı adamın daima somurtuk, ilgisiz, içki sersemi mizacı ortadan kaybolmuş ve sesi hiçbir uyarıda bulunmaksızın açık, davetkar, cezbedici bir üslup kazanmıştı.
Bitmek bilmez savaşlar, erdi uzun bir barışa ve şimdi getirdi 20 yıllık kutlu bir fasıla, son bir şan gözü pek ve layık Salerius'a. Lakin bu barışın yükü oturur tek oğlunun ve varisinin omuzlarında. Bir zamanlar aslanın kürklediği yerlerde artık savaşkan zamanların hafif yankısı yeter. Tüm gözler çevrilidir yavruya, tüm insanlar hevesle bekler. Böyle kudretli bir babalık kaynağından fışkırması gereken gazabı ve haşmeti görmeye. Heyhat gençliğimin hasımlarına acımayan baba. Mirasında hiç hasım bırakmamıştır oğluna. Vatandaşlar, dostlar, imparatorluğun kulları, gösterin şimdi bize müsamaha, görün bu kırılgan zahiriyeden öte. Bırakın candan gönüller hükmetsin kulaklara ve kör gözlere ve yeniden kurun imparatorluğu bu sahnede. Canlı sözler duyun kapanmış bir çağın tozlarından ve de yaşayan insanların soluklarından. Bir çare düzmecemizin sınırlarına karşı gelin ve bizimle beraber canlandırıp belleyin. İhtiyar Salerius'un oğlu ve veliahtı Auri'nin öyküsünü ve eğer anlarsınız kederin hikmet tohumu olduğunu, öğrenin niye daha hikmetli bir adamın hiç tahta geçmediğini.
Hakkını yemeyeyim, iyi hatırlıyorsun dedi Moncrey. Ama sen söz konusu olduğunda 3 replikten fazlası bile iyi hatırlanmış sayılır.
Hafızamda bu oyunu son oynadığımız zamanki kadar taze dedi Silvanus, tam 15 yıl önceydi.
Senden ve benden iyi bir koro olur diye iş geçirdi Moncrey. Ama bize bir Salerius lazım, bir de ona danışmanlık yapıp tehditkar kısımları oynayacak bir büyücü, yoksa tüm senaryo soya düşer.
Ben koro olurum dedi Galdo, bunun altından kalkabilirim. En başta herkesi uyandırır, sonra oturup oyunun geri kalanında sizi izlerim. Böyle işe can kurban.
Çok beklersin dedi Kalo. O kazınmış kafamla akbaba çüküne benziyorsun. Bu biraz zarafet gerektiren bir iş.
Bizi yanlış görüyorsun dedi Galdo. Karlısı kıçına tekmeyi yemek üzere olan sen.
Kapayın çenenizi ahmaklar.
Moncrey'in ikizleri sakinleştirene kadar onlara dik dik baktı. Silvanus'u ve beni diğer roller için boşta bırakmak işimize gelir. O yüzden evet, biriniz koro olabilirsiniz. Ama bunun için yerlerde boğuşmayacaksınız. Rolü ikiniz de öğrenecek ve üste çıkmak için uğraşacaksınız. Nihai kararı hemen vermeme gerek yok.
Peki kaybeden ne olacak diye sordu Kalu.
Kaybeden kazananın yedeği olacak, kim bilir. Belki kazanan vahşi köpeklerce alınıp götürülür. Ve endişelenmeyin, doldurulması gereken daha başka roller de olacak.
Şimdi dedi Moncrey, gruplara ayrılalım ve Alonda ile diğer kam orduları sınayıp sözüm ona becerilerinin nerelerde yattığını görelim.
44. ayrımın sonu. Sayfa 415.